Ferhat ve Ecem'le Laf Lafa başlıyor.
Türkiye'nin en çok dinlenilen podcast programından podcast dinledi. Bu hafta Ferhat ile Ecem'le Laf Lafa'da çok tatlı bir tabii ki konuğumuz var. Kadınların daha çok ilgi alanı ama artık kadınlar falan değildi. Biz erkekler de gayet yakından takip ettiğimiz bir sektör. Moda dünyasının sevilen ama en yeni isimlerinden bir tanesi. Sevgili Sevgin Şenli Er. Hoş geldin.
Hoş bulduk Ferhat. Nasılsın?
İyiyim ama biraz mikrofona yaklaşman lazım. Seni dinleyicilerimiz böyle gürül gürül dinlesinler.
Herkese merhabalar. Sana da merhaba Ferhat. Nasılsın?
İyiyim. Hoş geldin bu arada tekrar.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Neler yapıyorsun? Bize biraz kendini anlatır mısın?
Modaya yön veriyorum hayatımda.
Ya aman. Ne kadar iddialı.
Çalışıyoruz, koşturuyoruz. Sektör içerisindeki yoğunluğa kendimizi kaptırmış durumdayız.
Evet.
Bugünü de böyle güzel sohbetle tamamlayalım, bitirelim istedim.
Bence de. Zaten uzun bir dönemdir bir modayla alakalı bir böyle bir düşüncem vardı benim. Böyle sen de gelince üstüne böyle spontane oldu ama ben
çok
spontane şeyleri daha çok seviyorum.
Evet evet, güzel oldu. Moda herkese her yaşı, cinsiyet ayrımı olmadan herkesi çok heyecanlandıran bir alan. O yüzden bu heyecanını da anlıyorum. Ben de hala aynı heyecanla işime devam ediyorum.
Vallahi tebrik ediyorum seni. Bize biraz kendinle ilgili birkaç bir şeyler anlatır mısın? Dinleyicilerimiz seni biraz tanımak ister.
Tabii, şöyle söyleyeyim. Yaklaşık 7 senedir kendi markamı yönetiyorum. Son 3 senedir de ikinci bir markamız olan Mamulier'i yönetiyorum. B&W ve Mamulier eş zamanlı olarak beraber büyüyorlar. Yurt içinde ve yurt dışında kendi tasarımlarımızı son nihai tüketiciye sunmaya çalışıyoruz. Kendi tasarımlarımı yapıyorum, kendi atölyemde üretiyorum, kendi ekibimle beraber kalıplarını hazırlıyoruz. Yani bir tasarımın hayal aşamasından kişinin üstünde göreceğimiz o son ana kadarki her anında orada bulunuyorum. Yani elim değiyor. Tatlı değişik tasarımlar yapmaya çalışıyoruz ama uzmanlık alanın ne diye sorarsan gömlek tasarımı yapmaktan hoşlanıyorum. Gömlek konusunda, gömlek tasarımı konusunda biraz iddialıyım diyebilirim.
Ama zaten bayağı şık giydiklerin, kıyafetlerin, ondan da anlayabiliyoruz.
Evet, teşekkür ederim.
Yani insanlar seni tercih etmekte gayet haklılar. Bir de şey, artık insanlar bir kalıptan da sıkıldı artık. Sürekli herkes aynı sistem, aynı moda, aynı kıyafet, aynı tasarımlar, sanki hepsi birbirinin kalıplarını çalıyorlarmış gibi. Hiç dikkat ettin mi buna?
Evet, şöyle bir şey var. Bunun sebebini çok kısa özetlemek isterim. Belirli otoriteler var. Modaya yön veren, trendlere yön veren belirli otoriteler var. Ve alt markalar bu otoritelerin belirlediği trendleri kendi markalarında, kendi çizgilerine göre yorumluyor. Dolayısıyla belli kalıpların içerisinde tıkalı kaldıkları için günün sonunda hepsi aslında birbirine benzemeye başlıyor. Biz burada marka olarak ya da ben kendim adıma konuşayım, tasarımcı olarak burada neyi farklı yapmaya çalışıyorum? O kalıpların dışında kalmaya çalışıyorum. Yani bir fırfır moda oldu diye ben gidip de gömleğin yakasına fırfır koymamaya çalışıyorum. Ya da işte bohem bir tarz, bu sene yazın işte diyelim ki yaz aylarında bohem giyim ön planda olacak ya da işte danteller ön planda olacak diye ben gidip dantel gömlek yapmıyorum. Kendi çizgim var, kendi tasarım kalemim var. Onun dışına çıkmıyorum ve insanlar da o yüzden zaten seviyor B&W'yu ya da Mamulier'i. Bir çizgisi var.
Peki mesela merak eden dinleyicilerimiz için soruyorum. Sana nasıl ulaşabilirler bu, öncelikle sohbetimizi biz derinleştirmeden önce?
Tabii.
Bu farklı tasarımlara nasıl ulaşabilirler?
Şöyle, ağırlıklı olarak Instagram'da zaten varız. Bizim zaten çıkış noktamız Instagram oldu. Web sitemizde ziyaret edebiliyorlar. Toptan satış mağazalarımız var, showroomlarımız var ve onun dışında yurt içinde, yurt dışında satış noktalarımız var. Yani bize ulaşmak isteyen herkes iletişim numaramızdan, web sitemizden ya da Instagram'ımızdan en yakın yeri öğrenebilirler. O konuda yani rahatız. İletişim konusunda da direkt otomatik cevaplarla mesela bizim müşterilerle iletişime geçiyoruz.
Bayağı zaten ilgileniyorsun.
Evet. Direkt birebir irtibatta olmayı seviyoruz müşterilerle.
Peki, moda dünyası biraz karışık ama zengin bir ortam. Yani daha böyle hepimizin, aslında sizin yaptığınız sektöre farklı bir şekilde bir bakış açımız var. Çünkü bir saygı duyuyoruz oraya biz. Bir tasarımcı için çok zor değil mi? Yani hem tasarım yapıp hem de o dünyanın o muhteşem bir kalabalığın içinde kalmak. Bazen yoruluyor musun?
Aslında hiç değil. Hiç yorulmuyorum. Hiç yorulduğumu hissetmiyorum. Şöyle söyleyebilirim. O sektörde, o kalabalığın içerisinde bir duruş sergiliyorsan tarzınla, yaptığın işle, işinin kalitesiyle bir duruş sergileyebiliyorsan orada durmak çok zevkli. Hiç düşüneceğin ya da kaygılanacağın
Yani seni yormuyor mu bu yani? Aa,
hiç
çok yorulmuyor. yoruldum falan.
Ya tabii ki şöyle bir şey var. Her iş zor. Sen yorulmuyor musun? Sen de yoruluyorsun.
Ben konuşmaktan yoruluyorum.
Evet, sen konuşmaktan yoruluyorsun. Bazen ben koşturmaktan yoruluyorum. Ama insan işte sevdiği işi yaptığı zaman o yorgunluk olmuyor. Yatıyorsun, dinleniyorsun.
Yok canım, sen sektörünü gayet seviyorsun. Her şeyle bize de hissettiriyorsun. Gayet yaptığı işi, severek yaptığı işi, kendi dünyasının içerisine koyan bir kişi. Baktığında bütün yorgunluklar falan herhalde bir tatlı geliyor
hepsi
gibi geliyor.
Hepsi gidiyor ya, hepsi gidiyor. Yani en sevdiğim koku benim mesela kumaş kokusu.
Kumaş kokusunu nasıl sevebilir bir insan ya?
Bayılıyorum. Ya da o peligom dediğimiz bizim yapıştırıcılarımız var. Kapağını açıp onu koklamak benim müthiş.
Hayatım, sen biraz müptezel olabilir misin yani? Bu konu bayağı bir Bali falan da sever misin? Bali'ye
de geçeceğiz yakında. Muhtemelen ona da geçeriz ama müthiş zevkli.
Yani biz modadan abi birazcık böyle müptezelliğe doğru giden bir hikaye doğru ilerliyoruz gibi geldi bana. Ben de şeylere bayılırım mesela. Bernik kokusu.
Evet, müthiş değil mi?
Peki bunları seven insanların neden sevdiğini biliyor musun?
Hayır.
Kalp kapakçıklarındaki hani o duyu alanı yüksek insanlar bu tür kokulara çok fazla duyarlı olurlarmış.
Öyle mi?
Hı-hı.
İyi, tamam, memnun oldum bunu duyduğuma.
Yani ama bunu duydun diye de gidip benzincinin pompasını peçete uzatma lütfen. Hani abi damla alabilir miyiz, bizim kalbimiz böyleymiş falan, elinde tinerle geziyorlar, görmeyelim seni sonra. Vallahi. Ama kumaş kokusunu sevmen konusu bana birazcık garip geldi. Çünkü kumaş kokusu çok
ben seviyorum.
Berbat bir koku değil mi ya?
Evet, berbat ama senin için berbat.
Evet, benim için berbat, doğru valla. Evet, şimdi yaz artık zaten sizin, bir de bu şey doğru mu? Mesela yazın koleksiyonunu kışın, kışın koleksiyonunu yazın mı tasarlıyorsunuz? Var mı böyle bir şey? Bir şehir
öyle
efsanesi
bir şey
mi bu yani?
Var. Hayır, öyle bir şey var ama artık o kadar makas açıldı ki şu an biz önümüzdeki yazı bitirdik, önümüzdeki kışa geçtik.
Vay arasına.
Böyle bir durum var. Fakat ben bunu biraz bu konuda öz eleştiri yapacak olursam, ben
lütfen,
bu konuda biraz tembelim. O yüzden şöyle bir çıkar yol buldum kendime. Ben sezonsuz çalışıyorum. Ben de sıcak yaz, soğuk kış tasarımları yok. 4 mevsim giyilecek tasarımlar yapmayı tercih ediyorum. Dolayısıyla böyle bir kaygı içerisinde hiçbir zaman olmadım.
Peki yeni koleksiyonun var mı?
Muhteşem
çıkacak olan.
Bir yeni koleksiyon hazırladım Ferhat.
Biraz merak edelim lütfen.
Yani sohbetin başında dedim ya, ben gömlek tasarımcısıyım. Ben beyaz gömlek seviyorum. Gömlek tasarımı yapmayı seviyorum. Ama bu koleksiyonda gömlek dahil olmak üzere birçok yeni model yaptım. Bunlara elbiseler, blazer ceketler, abiyeler, her şey dahil ama yine Sevgin Şenliyer çizgisinde, o maskülen yapısı, o güçlü duruşu, keskin hatları, dikiş detaylarıyla muhteşem bir koleksiyon hazırladık. Çok heyecanlıyım.
Seni sıkı sıkı bir şekilde, yani sıkıysa yani senin sıkı takipçin olmaları gerekiyor kişilerin.
Evet.
Daha çok gömlek tasarlamanın özel bir sebebi var mı?
Özel.
Neden böyle? Mesela şey düşündün mü böyle, mesela iç çamaşırı da tasarlayayım. İşte daha böyle kıyafet, ne bileyim işte pantolon falan artık istiyorsunuz
bunu. Tabii ki. Yani istediğim şeyler var. İç çamaşırı mesela, mayo, mayokini, bikini. Ben bunları yapmayı çok istiyorum. Çok.
Evet, bence sen çok güzel bir mayonikini falan tasarlarsın.
Evet, fakat şöyle bir şey var. Ben hiçbir zaman markamı kurarken de kurgu yapmadım. Hiçbir şeyi kurgulamadım. Hiçbir şeyi planlamadım. Ben tasarımları yaparken, koleksiyonu hazırlarken bile Ferhat, bir mood board hazırlamadım. Direkt kağıdı kalemi elime alıyorum ya da işte tabletimi alıyorum elime, çiziyorum. Elimin bir süre sonra sadece gömlek tasarımına gittiğini fark ettim.
Şimdi mayokini yaparken de gömlek tasarımına gitmez herhalde o elin yani.
Ama işte o istemsizce gidiyor yani.
Şey diyorum Junior'a, bir mayokini ve düğmeleri falan.
Mutsuz oluyorum. Hayır, bak gömlek tasarımı yapıyorum. O ürün çıkıyor. Askıda asistanım getiriyor, diyor ki Sevgin Hanım çıktı yeni tasarımınız. Duyduğum heyecanı sana anlatamam. Bana bu heyecanı sadece gömlekler veriyor.
Gömleklerle ilgili bir sıkıntın var benim. Senin anladığım kadarıyla. Ama bir kadında da, ben de şeyi çok severim aslında. Bir kadının, bir erkeğin gömleğini giymesini çok severim.
Evet, var öyle tasarımlarım.
Mesela yani ya öyle değil. Şimdi sabah mesela bir kalkıyorsun, muhteşem bir kadınla berabersin ve bir bakıyorsun üzerinde kendi tatlı gömleğini giymiş. Herhalde diyorum, bu, ben mesela bunu yaşarım. Ulan bu gömlek bana bu kadar yakışmadı diyorum. Kadın ne kadar estetik duruyor.
Ya işte erkek
kadınsal problem mi ya? Ben biz de durunca Hanzo gibi duruyoruz. Siz giyiyorsunuz. Kendi gömleğimi kıskanıyorum mesela. Ne kadar aman tanrım, ne güzel bir gömlek.
Gömleğini giyecek bir erkek arkadaşım olmadığı için gittim gömlek ya. Koleksiyonu hazırladım.
Onu da yaptın. Bravo.
Onu da yaptım.
Bravo. Vallahi insan artık var mı böyle evin içinde böyle gömlekle gezer misin böyle?
Gezerim. Gezerim. Benim evde giydiğim gömlekler ayrıdır.
Çünkü o kadar çok gömlekten bahsettin ki.
Evet.
Dedim herhalde bu gece yatarken de artık şey kullanmıyor. Direkt gömlek kullanıyor.
Evet.
Kendi yani oradan da bir eksik kalmadı o gömlekler. Vallahi.
Asla.
Peki bu kadar şeyi başarırken tabii bunların bir de altyapısı olmak zorunda. Moda dünyasından ilham aldığın Türk ya da yabancı koleksiyoncular var mı mesela? Sana ilham ilham veren şeyler nedir ya da hani kendi çizgin mi var, yoksa bakınca böyle şunları bazen görüyorum ve bana çok iyi hissettiriyor.
Ya tabii ki şimdi dinleyicilerimizin de birçoğunun takip ettiği dünya markaları var. Hı-hı. Ama çok fazla onlara maruz da bırakmak istemiyorum kendimi. Çok yakından takip etmek istemiyorum onları. Çünkü bir süre sonra ona çok maruz kalınca tasarım yaparken...
Oraya doğru benziyor mu yani?
Evet, oraya doğru benziyor. Ben bunu yapmamak için çok yakından takip etmemeye çalışıyorum. Bu benim hani kişisel tercihim. Hı-hı. Ama tabii bir Yves Saint Laurent'dir, bir Balenciaga'dır. Bunlar zaten herkesin takip ettiği ve
ama koleksiyon, senin koleksiyonların zaten. Hani benim de incelediğim kadarıyla, benim mesela bu alanda biraz 15 yıllık tecrübem var. Hı-hı. Bir moda dünyasında. Hı-hı. Çizimlerini başkalarına benzetemedim ben mesela. Daha böyle özgür bir tarzın varmış gibi geldi bana.
Evet. Ama bir de görsen yani o kadar yoğunuz ki. Çok uzun zamandır ben oturup kağıdımı kalemimi elime alıp kahvemi yanına koyup böyle hani keyifle çizim yaptığım, en son ne zaman yaptım hatırlamıyorum. Ayaküstü hemen bir şeyler karalayıp modelistime bunu böyle yapalım ablacığım, şunu şöyle yapalım falan diye böyle tarif ederek başka yerlere koşturduğumu biliyorum. Yani çok zor, çok koşturma içerisinde ilerleyen bir sektör. Elimizden geldiğince, kendi kalemimizi döndüğünce, elimiz döndüğünce özel bir şeyler yapmaya çalışıyorum.
Ya işte bazen ben şeye karşıyım. Şimdi sokakta ben genelde insanların birçoğunun birbirine de benzediğini düşünenlerdenim. Maalesef. Çünkü bakıyorum, modacılarda da bu var ama.
Evet.
Benim bilakis tanıdıklarım var mesela. Evet. Yurt dışında çok beğenilmiş bir moda işi, bir çizgiyi alıyor. Oraya sadece bir tane gül konduruyor ve diyor ki bu benim tasarımım.
Evet.
Bu emek hırsızlığı değil mi?
Ha, kesinlikle. Benim gömleklerim de çok taklit ediliyor.
İşte bunu söyleyeceğim. Gerçekten
ama
taklit ediliyor.
Ama ben çok ağladığımı, çok gözyaşı döktüğümü biliyorum. Ama şimdi diyorum ki taklit etsin, daha güzelini yaparım. Hiç sıkıntı
işte,
değil.
İşte bu,
o noktaya geldim artık.
İşte bu biraz evet, senin açından düşünüldüğü zaman sen zaten daha iyisini tekrardan yapabilecek birisin ama bana da insanların emeğini çalmak çok ayıp geliyor.
Ama bu yani artık karşı koyamıyorsun ki buna. Buna dünya markaları karşı koyamıyor. Bu her sektörde var. Emek hırsızlığı. Yani müzik sektöründe yok mu mesela?
Tabii ya ki da, var.
Ha, ama bunu istikrarlı şekilde, bu kaliteyi, bu tasarım adına konuşayım, bu tasarım kalitesini istikrarlı bir şekilde devam ettirdiğinde sen zaten onlardan ayrışıyorsun. O yüzden istediklerini
kadar taklit etsin mi? Senin mesela kendi portföyündeki müşteriler için söylüyorum bunu. Sokakta mesela gördüklerinde evet bu sevginin ürünü diyor mu? Bu
diyorlar.
Onun tasarımı diyorlar mı?
Evet, hatta müşterilerim şöyle...
Güzel bir his olmalı çünkü
müthiş
bu.
Müthiş bir his. Şöyle geçenlerde bir şey oldu. Bir müşterim aradı. Artık bazı müşterilerimizle de ahbap olduk. Biz bir diziye ürün varmışız, gömlek varmışız. Fakat ben hatırlamıyorum.
Hangi artık diziye verdiniz?
Edemiyoruz. Kirli Sepeti diye bir diziye verdik. Orada çıkmış. Ben de dizide izleyen bir tip değilim. Hiç
vaktin yok ki hayatım. 7/24 çizim yapıyorsun. Gömlekler kafayı bozmuşsun yani.
O yüzden müşterim aradı. Dedik Sevgin Hanım, sizin gömleğinizi gördüm Kirli Sepeti'nde falan. İnsanlar görür görmez benim artık çizgimi tanıdığı için bu Sevgi'nin gömleği diyorlar.
İşte bu bence büyük bir haz olmalı.
Evet.
Bir modacı için, bir çizen için, bir kalem için alacağı en büyük hediye kendi tasarımının başkası tarafından tanınması ve bunun için tekrardan işte senin tasarımını gördüm gibi adlandırılması.
Evet. Ve ben bunun üstüne bir de para kazanıyorum. Bir de öyle düşünsene.
Vallahi ben bir senin asistanın olacakmışım gibi duruyorum şimdilik. Yani evet, yayın sektörümdeki şeyim devam ediyor ama bir böyle bir senin bir asistanın olacakmışım gibi duruyorum.
Seve.
Az önceki söylediğin şeyden sonra...
İlk işimiz sana bir gömlek tasarımı yapmak.
Evet ya. Ya benim çok yakın modacı arkadaşlarım var. Ben bir kendimi anlatamadım. Sayın sağ olsun işte, hem Hasan Altın olsun hem işte Halil Ülgü olsun. Bana bir böyle gömlek yap. İkisi de için söylüyorum bunu. Dedikodusunu yapıyorum şimdi. Ya diyorum ki ben kendimi anlatamıyorum herhalde. Ya oğlum bana düz bir şey yapın. Yani oraya ekleyeceksen minimal bir şey koy.
Minicik, evet.
Ama ben ikisinde de sağ olsun yani emeklerine kesinlikle sonsuz teşekkür ederim ama abi ben sahneye çıkmıyorum ki. O taşlar, pullamalar, günün sonunda illa o böyle sedefli taşlarla döşenmiş bir gömlek.
Ama mesela sen benim koleksiyonumu inceledin, orada görmüşsündür. Ben asla taş, tuş, pul, payet falan asla kullanmıyorum.
Ya o yüzden çok umutluyum.
Evet, bana yani, güven tatlım, bana güven.
Çizgin çok güzel benim, çok yani her kadının, mesela her kadın senin gibi bir tarza sahip olmalı. Çünkü çok yerinde bir kalite kokuyor.
Yok, öyle de demeyelim ya.
Ben onu söyleyebilirim. Ya biz çünkü kalite anlamında söylüyorum bunu.
Şimdi elegan bir çizgimiz var. Evet, onu kastediyorsan çok
tabii
haklısın.
Tabii ki.
Evet,
yani çünkü mesela sokakta baktığım zaman yani tamam bu giyim tabii ki moda evet ama birazcık da böyle hani o giyim konusundaki kapalılık dediğimiz şey bir milimde kullanmalıyız gibi geliyor bana. Çok çarpışık bir çıplaklığa karşıyım ben.
Ben bu konuda çok nasıl diyeyim agresif düşünen bir insanım. O yüzden yani gerçekten linç yiyebilirim ama şunu söylemek istiyorum. Sokağa çıktığım zaman bir şey moda diye arkadaşlar gerçekten bir şey moda diye onu giymek zorunda değilsiniz.
Ya moda olabilir de o modanın moda yeri vardır yani. İyi bir yer vardır.
Ben mesela bak kendimi çok iyi tanıyan bir kadınım. Vücudumu çok iyi bilen bir kadınım. Benim bacak boyum kısa. Çok isterdim upuzun bacaklarım olsun. Upuzun bacaklarım olsun. Ben o işte daracık şeyler giyeyim. Hani daracık böyle pantolonlar giyeyim bilmem. Ama kardeşim ben kendimi biliyorum. Moda olabilir ama ben onu giymiyorum. Bunu kastetmek istiyorum. Yani çok basenleri benim de mesela büyüktür ya da işte bu göreceli de bir kavram.
Senin var zaten bir tane öyle bir televizyon programında bir, evet, bir anlatımın vardı. Onu tekrar alabiliriz mesela.
Yani hep verdiğim de bir örnek bu. Geyikli tayt giymeyin kardeşim. O bileklerde baby geyikler yukarı doğru anneye, anneanneye gidiyor. Devasa böyle.
Pakete göre değişiyor.
Bak, evet değişiyor. Yani yapmayın. Kimse bunu kendine yapmasın.
Bir kere geyik niye vardır ki? Bir tayetin üstüne geyik nedir
yani
abi ya?
Neden geyikli tayet giyersin ya mesela, değil mi?
Hayır.
Yapma.
Bunu yapan, üreten firmaya da sesleniyorum. Yani abi geyik niye koyarsın bir tayete ya?
Evet.
Yani düşünsene yani
hadi,
oraya.
Hadi onlar yapmış bir hata. Yani bunu beslemeyin arkadaşlar. Yapmayın bunu.
Peki bu plus size modellerin de böyle o daracık tight giyimlerini ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
Yani ya işte canım bak çok linç yiyeceğim ben ama.
Hiçbir şey almaz. Bence farkında giymemeli olmalılar.
Bak şöyle bence giymemeli. Ha bu arada büyük beden sektöründe gerçekten tasarım açığı çok. Bu konuda
tabii
bulamıyoruz
canım, o başka
diyecekler.
Bir şey.
Bulamıyoruz diyecekler vesaire diyecekler. Ama inanın yani o tight'ı giyiyorsam bile çok plus size bir kadınsa.
Bak mesela çok plus size bir şey geçiyor arkandan.
Geçiyor
çok
mu?
Çaktırmadan.
Tamam de. Çaktırmadan bakacağım. Hadi puanlayalım onu.
Bak.
Ama mesela bak bol pantolon giymiş, bol tişört giymiş. Gayet de tatlı olmuş.
Kilosunu biliyor
cool
çünkü.
Evet kendini biliyor. Cool bir görüntü olmuş. Bir kadın ne kadar less is more diye bir laf vardır. Yani ne kadar az, ne kadar cool o kadar kaliteli ve özgüvenli duruyor bence.
İşte ben de yakıştırıyorum ama bir de şey var. En hasta olduğumda bir tanesi o. Bazı kadınlar da tight giyer.
Evet.
Güneşe çıkmayana kadar problem yok.
Ah o güneşe çıktı mı?
Güneşe bir çıkıyor abi. Altında kırmızı G-string bir tanga ve o yanaklar pırıl pırıl. Ve Allah'ım diyorum ya, yarabbi diyorum hani evden çıkarken aynaya mı bakmadın be mi var ya ki yani.
Ben bunlardan şikayet ettiğim zaman yolda yürürken ya da araba kullanırken yanımda arkadaşlarım olduğunda bazen şey yapıyorum. Ya o giyilir mi falan diye böyle arabada kavga ediyorum ya. O kadınla kavga ediyorum.
Evde görmüyorlar bunu.
Arkadaşım diyor ki ben bilmiyorum belki de dostları yok söyleyecek. Arkasını görmüyorsa bilemeyeceğim ya.
Hayatım insan götünü nasıl görmez? Ben aynaya baktığım zaman ben bile
yani,
bu kilomla görüyorum yani.
Herhalde dönemiyor mu?
Ya da ben şey diyorum acaba hoşlarına mı gidiyor vücudu?
O da olabilir. O da farklı bir psikoloji olabilir yani bilemiyorum.
Ben bundan çok görüyorum. Son zamanlarda ya eski şimdi mesela
ya şunu direttiler. Lafını böldüm çok özür dilerim.
Lütfen.
İnsanlara şunu direttiler. Bedeninizle barışık olun. İşte her şeyi giyin, yakışır. İşte kilolu insanlara yani kilolu da demeyeyim hani XX large artık neyse.
Olabilir. Ben de onlardan bir tanesiyim.
Kibar söylemeye çalışıyorum ama işte vücudunuzla barışık olun. Size her şey yakışır, her şeyi giyebilirsin. Onu giymek onun da hakkı bilmem ne falan. O kadar bunu empoze ettiler ki insanlar o ipin ucunu kaçırdı, o ayarı kaçırdı bence.
Ya ben de öyle düşünüyorum. Yani bir de şey, yani bu ülkemizde buna bir an önce çünkü çözüm bulunmalı.
Evet.
Türk kadınlarının son dönemlerde ben artık şıklıktan fazla uzaklaşmaya başladığını düşünüyorum. Oysa sizler gibi çok kıymetli modacılar, tasarımcılar gayet güzel böyle muhteşem kendi tasarımlarınız var. Hani yoklukta da değiliz.
Evet, evet.
Yani şöyle bu de, çok saçma geliyor bana artık.
Senle bunu daha önce de konuştuk. Fiyat baremimiz de mesela çok ortalama
mesela,
bir baremde.
Herkes
çok
ulaşabilir bence senin,
evet,
kıyafetlerine.
Yani tasarım diye geçinen o kadar çok insan var ki basic bir gömleğe 10K üzerinde hani 10.000 15.000.
Ben Valencia'ya girdim bir tane ürün gördüm 74 bin lira. Bunun özelliği ne abi?
Mesela biz asla öyle bir şey yapmıyoruz. Biz gerçekten ben fiyatlandırmayı şöyle yapıyorum. Ben buna kaç para veririm? Yani bunu tasarım tamam evet ben tasarımcıyım. Tasarımlarım belki hiçbir yerde yok bilmem ne vesaire diye bunu fırsat bilip de etiketlerimi de şişirmiyorum açıkçası.
İşte bir de orada kaliteli bir kumaş zaten seninle aynı kaliteyi kullandıklarına eminim. Ben birazcık böyle sizin bu tekstil sektörüne biraz yakınım. Bir dönemsel bir bilgilerim var. Mesela çok büyük firmaların, çok ileri teknikte büyük firmaların fason ürün yaptırdığını biliyorum.
Evet, bizde fason yok mesela.
Ve bu ürünleri mahalle altında, hani bu dedi mahalle altında, çok ciddiyim, konfeksiyonlarda üretiliyor. Ya adam bunu yapıyor, üretiyor 2 dolara.
Evet.
Bu ürün mesela, ben geçen yaşadığım bir şey söyleyeyim, çok basit. Hani bu kumaş, hani burada büyük bir açılım var. Zara'ya girdim, parfümlerini falan çok methettiler. Hani işte ürünlerin işte benzerlerini falan çok başarılı yapmışlar falan filan diye. Girdim, bütün kutuların üzerine reklamlamışlar mesela. Yani bir altta bir etiket var, o okey. İnan 9.9 euro diyeyim direkt ya. Çocuğa dedim ki 9 euro mu dedim. Hemen eli ayağı birbirine karıştı mesela. O parfüme çünkü 1400 lira etiket vurmuşlar.
Al işte.
1400 lira. Baktım main şeyine, İngiltere'den geliyor. Dedim ki yani sizin dedim şu an yapmış olduğunuz mesela dedim, bunu insanların bilmemesi çok saçma.
Evet.
9 euro.
Evet.
300 TL'ye yaklaşık bir para yapar.
Evet, evet.
E sen buna 1000 TL kar koymuşsun.
Evet.
Yani neden? E Zara'sın. Ama senin değil.
Evet, evet.
E sizin mesela öyle bir şeyiniz yok. Sen kendi tasarımını yapıyorsun. Kendi markanı oluşturuyorsun.
Bu arada şöyle çalışıyorsun bir şey var. Yani o tasarımı ben yapıyorum. Emeğini veriyorum. Düşünüyorum. Kafayı patlatıyorum. Bunlar gerçekten paha biçilmez şeyler.
Evet, emek.
Ama bir realite de var. Yani ben tabii ki emeğime çok daha yüksek bedeller biçebilirim. E, biçerim de.
Hak eder bence. Hak tasarımlarına girip ama, baksın arkadaşlarımız mesela.
Ama yani bir şey de yapmak lazım. Vicdanlı da mı olmak lazım bilmiyorum.
Yok,
artık
çok,
ne diyeyim.
Çok doğru. Ben mesela fiyatlarını görünce ondan az önce, yayından önce onu söyledim sana. Yani herkesin ulaşabileceği bir rakam. Ya bugün çünkü en öylesine sokak aralarındaki o böyle şeyler, farklı markaları satan
Ali
insanlar
abi,
bile.
Evet, evet.
Ya bir tişört için 1000 lira para istiyor yani.
Evet.
Ve imitasyon bir ürün.
Maalesef.
Senin zaten kendi tasarımların.
Evet.
Ve fiyat skalanda gayet çok uygun bence.
Evet, evet.
Yani bu yüzden değil. Yani tasarımların için zaten 1000 kez tercih edilirsin ama rakamlarında da muhteşem bir özveride bulunuyorsun. Ne
tabii
kazanıyorsun bu rakamlarda, bu kadar çok alt limitlerde?
Vallahi ne kazanıyorum bilmiyorum ya, ama hala şey yapamadım. Hayalimdeki evi arabayı alamadım yani. Çok da kazanmıyorum herhalde.
Ya ama şöyle yine hayalindeki bir şeyi hayata geçirmişsin.
Tabii. Aldığım haz paha biçilemez. E
tabii, evinde gömlekle yatan insana ne diyorsun? Ha başka ne anlatabilirsin
ya? Ya bir de düşünsene, bir şey hayal ediyorsun. Şöyle bir gömlek olsa, şöyle bir yakası olsa ne güzel olur diyorsun. Onu elin döndüğünce kağıda döküyorsun. Ürün ortaya çıkıyor ve insanlar seni arayıp diyor ki, Sevgin Hanım gömleğim geldi, gömleğimle aşk yaşıyorum.
Ya işte.
Bu paha biçilemez bir zevk gerçekten.
Peki bu plus size modeller şu an moda dünyasını birazcık böyle ilgilendiren ve yakınlaştıran bir durum. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? İnsanlar artık bu plus size modelleri yer vermeli ve alışkanlıklarımızdan vazgeçmeli miyiz?
Tabii yer vermeli, kesinlikle yer vermeli.
Yani biz şişmanlar onda ölelim mi yani?
Ama hayır, yani niye ölesindir? Şöyle plus size mankenleri her koleksiyonda belki yer verilemeyebilir ama imkan dahilindeyse o koleksiyonda yer alabiliyorsa kesinlikle verilmeli. Ama onlar için uygun modellerle, uygun tasarımlarla.
Evet, az önceki
konuya dönüyoruz.
Aynı evet, konudaki evet, söylediğimiz evet gibi. Yani ben ama artık mesela Victoria's Secret'te bile eskiden mesela Auder muhteşem kadınlar vardı. Şimdi dikkat ettim, son dönemlerde hep plus size.
Tabii.
Ve oradaki yürüyen hanımefendilere de bakıyorum. Vay be diyorum, lan ne hatunlar var.
İşte bu çok şey yaptı. İnsanları çok empoze edildi. Bu çok insanların gözüne sokuldu. Evet, alıştık buna. Bunu çok da sevdik. Böyle de olmalı zaten. Ama o ipin
ama
ucu
bence bir yerde
zaman,
bir yanlış anlaşılma var.
Evet, işte o ipin ucu kaçtı. Yani o mankenlere özgüvenli, tabii ki özgüvenli olacak. Yani sen kadınsın bir kere ya.
Evet.
Sen zaten güzelsin.
Dünyanın en güzel duygusuna
evet,
sahipsin.
Evet, sen zaten güzelsin. Ama doğru kombinlerle vücudunu tanıyarak giyindiğinde çok daha güzel olacaksın.
Hı-hı.
Yani o şunla bir bak, çok ufak bir orada detay var. Dekolte ile teşhircilik arasında bir fark var. Dekolte verebilir. Ama o teşhirciliğe kaçtığı zaman tadı kaçıyor işin.
Hayatım, Türkiye'de yaşıyoruz ya. Burada artık insanlar son 20 senedir diyeyim özellikle, bir şeyler çok fazla yasaklı bir hale getirilmeye başladı.
Evet, o yüzden.
Bu da çok fazla bir ilgi alanı yarattı.
Maalesef.
Şimdi bakıyorum mesela, ben kadınların tabii ki özgür olmasından inanayım ama bu ülkede değil. Bu ülkede kadınlarımız maalesef eften puftan, ya çayının soğuk olduğu için öldürülen kadın sayısı var bizim. Çayı soğuk diye
maalesef,
yani.
Maalesef.
Yani o kadın eziciliği bizim ülkemizde biraz çok yaygınlaştığı için. Neden? Çünkü kadın giyinmemeli, kadın hep örtünmeli, kadın ya bu örtünme mantığını zaten anladık da evet. Kadın neden giyinmemeli?
Ben geçenlerde bir belgesel izledim. Belgeselde Türk toplumundan bahsediyor, konu içerisinde geçiyor. Türk kadınını gösteriyor ve National Geographic'te bir belgesel. Türk kadınını gösteriyor. Ya o kadar üzüldüm ki bu ülkede profesörler var, profesör kadınlar var.
Evet.
Bu ülkede öğretmen var.
Doktorlarımız var, sanatçılarımız var, tiyatro sanatçılarımız var.
Yani tasarımcılar var, mimar var. Yani müthiş yetenekler var. Onları göstermiyor.
NASA'da çalışan bir tek Türk olan ve en önemli büroyu yöneten bir kadın. Bu bir Türk.
Benim mesela arkadaşlarım var. Biri Türk Hava Yolları'nda kaptan, pilot. Biri işte avukat.
Yağmur işte. Sabri'nin mesela eşi.
Evet mesela. Ben bunlarla iftihar ediyorum. Neden bunlar gösterilmiyor? Yani o kadın algısında o ezilen kadını işte hani Türk toplumunda hani onu öne çıkartıyorlar, onu gösteriyorlar.
Birazcık demokoloji oluyor birazcık. O yüzden böyle sen gibi hikayelerine inandığım insanları genelde dinlemeyi çok seviyorum. Çok da haz alıyorum. Kadınların keşke hep şunu söylüyorum. Geçen de yine bir Cem Öğretir vardı mesela, çok kıymetli bir konuğumdu. Onda da aynı şeyi söyledim. Ya dünyayı bence kadınlar yönetmeli dedim yani. Bütün şu erkek egemenliği dedim bir artık bir son bulmalı dedim. Evet. Yani ne bileyim bir yere gidiyorsun mesela sizin de şöyle bir handikapınız var. Ya siz bir gece hayatına giderken evet süper her yerde kabul görüyorsunuz.
Evet.
Biz de yani yanımızda ya bu mesela o, ben kızıyorum. Mesela benim yanımdaki kişiye diyorum o bir hanımefendi. Dam ne demek diyorum ya?
Evet. Doğru haklısın.
Yani bu dam ne demek abi? Yanındaki evet bir hanımefendiyle size bir hanımefendi eşlik edebilirse olur gibi. Bak burada mecaziyetimizi kaybettik. Damsız girilmez. Dam ne lan? Senin anan mı dam? Babacın mı dam? Yani dam ne yani?
Evet doğru.
Buradan bile anlayabilirsin kadının ne kadar böyle baskılı bir halde maalesef tutulmaya çalıştığını.
Bir şey de var. Bir kadın olarak bunu söylüyorum. Kadın kadının da düşmanı. Ben buna çok maruz kaldım. Ben ilk bu işe başladığımda gerçekten Ferhat bak uzun uzun bir gün inşallah konuşuruz tekrar.
Lütfen.
Tırnaklarla böyle kazıdım derler ya. Gerçekten kazıya kazıya geldim. Yeri geldi atölyede yattım. Yeri geldi atölyenin lavabosunda soğuk suyla saçımı yıkadım.
Ya.
Yani o sırtımda kumaşlar taşıdım. Yani çok zorluklarla geldim
ama
buraya.
Ama bir sevgin olmuşsun farkında mısın?
Evet. Yani
işte bir sevgin olmuşsun.
Evet
yani.
Öyle oldu zaten o da. O yüzden işim benim için çok kıymetli. Fakat o dönemde yardım istediğim kim varsa hani kadın arkadaşlarımdan bahsediyorum. İşte influencerlar var içerisinde. Birçok hani isim var. Yani yardım eden çok dostlarım oldu. Onları hani tenzih ediyorum. Ama köstek olan da bir o kadar oldu biliyor musun?
Başarı insanın düşmanıdır derler.
Maalesef. Yani o yüzden biz toplum olarak bence şunu fark etmeliyiz. Kadınımız kıymetli. Hele ki Türk kadını çok kıymetli.
Bence de.
Evet. Onu yani şey yapmamız lazım.
Dünyanın en anaç lazım. Yüreğini taşıyan Türk toplumudur.
Evet.
Dünyadaki en anaç
sevgi dünyayı. Sevgi dolu, misafirperver.
Tabii ki.
Yani güler yüzlü, fedakar ne ararsan var Türk kadınında.
Ama sen de onları mutlu ediyorsun işte böyle güzel muhteşem tasarımlarınla.
Evet. O yüzden her kadının gardırobunda bir beyaz gömlek olmalı.
Beyaz gömleğin bir hikayesi var mı?
Beyaz gömleğin bir
ben onu kız arkadaşlarımız için mi diyorsun acaba? Yani beyaz giyince iyi oluyor tabii ki.
Ya şöyle beyaz gömleğin ben de gerçekten ben bu konuda obsesif olabilirim. Bence beyaz gömlek kadını çok güçlü gösteriyor, maskülen gösteriyor, özgüvenli gösteriyor, masum gösteriyor.
Vallahi benim aklımda bayağı bir yer etti şu an. Ya ben şu an bir hayal ettim şu an bir beyaz gömlek içerisinde bir kadın.
Evet.
Süpermiş. Yani bayağı güçlü görünüyor.
Evet cool olmuyor mu yani güçlü gözüküyor ya. Kesinlikle.
Benim zaafım diyebilirim.
Öyle mi?
Benim zaafım. Yeryüzündeki tek zaafım.
O zaman doğru yerdesin.
Ciddiyim. Yeryüzündeki tek zaafım gömlek giyen bir kadın.
Çok otoriter duruyor bir kere bence.
Çok karakteristik duruyor.
Çok karakteristik duruyor. Ben de işte bunu elimden geldiğince kendi yorumumu katarak kadınlara özel tasarımlar yapmaya çalışıyorum.
Peki son olarak tabii ki sen artık yıllarca tecrübelendin. Güzel hala yol alıyorsun, hala öğreniyorsun.
Tabii.
Öğrenmenin çünkü sonu yok. Asla, İnsan çıraklığını yapmadığı işin asla ve asla ustası olamaz der. Büyük
olamaz.
Sizin mesela Yıldırım Mayruk genelde hep öyle söyler. Ben terziyim der.
Evet.
Mesela sen kendinle baş başa kaldığında bu soruyu nasıl cevaplıyorsun?
Bu benim için hala büyük bir kaos. Kafamın içerisinde yani bir hadsizlik ediyormuşum gibi geliyor. Yani o kadar büyük modacılar, isimler var ki. Ben modacıyım, ben tasarımcıyım.
Modacı ne demek abi
modacı,
ya?
Modacı ha. yani nasıl bir title yapıştıracağımı etiket olarak bilemiyorum bazen. Hmm. Ama bazen öyle güzel şeyler oluyor ki en son mesela bahsetmişimdir.
Bir designer diyebilir miyiz sana?
Designer işte.
Bence designer.
Denilebilir.
Çünkü sen tasarlıyorsun ya onu. O senin
evet,
emeği.
Evet. Designer herhalde en doğru title.
Bence öyle. Çünkü ben de bu yani bunun sektörün biraz sistemini okudum bir dönemde. Senin anlattığın yani söylediğin bazı mesela büyük isimler var. Mesela rahmetli Nur Yerlitaş.
Evet rahmetli.
Onun hiçbir kıyafeti çizmediğini ve tasarımlamadığını biliyor musun?
Biliyorum.
Arkasında bir karı koca var. Çok efendi insanlar. Evet. Şu an beni bir sevdiğim bir kardeşimle çalışıyorlar. Yıllarca onların yaptığı kıyafeti sadece Nur Yerlitaş yazdı.
Evet. Ya ben sana böyle çok isim söyleyebilirim.
Yani, ben de çok tanıyorum.
Evet. Yani o yüzden designer der miyiz? Deriz.
Bence kendine designer demelisin. Çünkü evet. Sen bunu hak ediyorsun. Evet, yani onun içini dolduruyorsun. Neden? Çünkü sen çiziyorsun. İşte çizdiğin şeyler hayal
kendim,
değil.
Bunu kendim değil böyle karşıdan duymak daha tatmin edici. Ben biraz daha böyle mütevazı takılayım insanlar
evet,
karşıdan
bana bunu söylesin. Ben işin konusunda mütevazı olmadığına karşı çıkarım. Neden? İnsan iyi yaptığı bir işin mütevazını taşıyamaz. İyisin.
Evet iyiyim.
Ya ben her zaman onu söylerim mesela. Yiyorsa evet. Diyorum benden daha iyisini yap. İyiyim evet. Oğlum ben burada diyorum. Yani evet. Sen bana burada şımarıksın, egolusun diyemezsin. Ben sen daha salaksın diye bu benim problemim yani.
Evet.
Benden daha iyi ol. Sen bana evet. Söyle.
Hodri meydan buyuru yap.
Yani bu
ya
yüzden.
Ya bir şey söyleyeyim mi? Hı-hı. Mesela ilk tasarımlarımı yaptığım zamanlarda her gelen bir akıl veriyor. Ya sevgim bunu kim giyecek? Şöyle mi olacak? Böyle mi olacak? Şöyle bir yaka yap bilmem ne. Ben başlarda bunları böyle hani kafaya takardım, ederdim. Şimdi okey tamam. Bir sonrakini öyle yaparız. Hani geçiyorum deyip geçiyorum yani.
Çünkü kendini bulamıyor orada. Senin evet. Yaptığın aslında içten içe o bir beğeni, evet. Hayranlık oradaki evet. Senin o çizim aklındaki o manevranı o görememiş. Evet. Ve kendi bunu taslayamadığı için de dur ben bir dokunuş yapayım da bari yapmasın, daha ileriye gitmesin. Bu çok oluyor.
Var var. Öyle köstek olandır.
Tabii. Ya bunu çok yaşayacaksın. Valla bu arada çok teşekkür ederim geldiğin için.
Ben teşekkür ederim.
Sohbeti böyle aniden yaptık ama hiç hazırlıklı gelmedim. Bak benim konuklarım genelde çok hazırlıklı.
Öyle mi?
Ben biraz serletirim. E tabii sana şimdi ilk defa karşımda oturuyorsun. Sana da çok kıyamadım şimdi.
Teşekkür ederim.
Yoksa
çok tatlısın.
Ben bayağı bir terletirdim seni burada ama bana başarı hikayenin daha ilgi çekici geldi.
Hı-hı.
Biraz böyle magazinsel, mizahsel bir şey yapmadım senin için.
Hı-hı.
Çünkü seni dinleyen dinleyicilerimizin dinledikten sonra senin başarılarını örnek almalarını istedim. Örnek bir
umarım
başarın var.
Umarım feyiz olabilirim. Umarım onlar için ufacık bir dokunuşum olursa çok mutlu olurum.
Peki onlar için son olarak bir önerin var mı? Nelere dikkat etmeleri lazım genç tasarımcı arkadaşlarımız?
Söyleyeceğim tek şey istikrar. Vazgeçmeyecek kendi yolunda, kendi çizgisinde bir harita belirleyip o harita üzerinden devam edip istikrarını hiç bozmayacak. İstikrar bu işin başarının...
İnanmak.
İnanmak başarının tek anahtar kelimesi bence istikrar.
Yani evet çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık.
Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti.
İnşallah bunun daha güzelini yapacağız. İnşallah. Ama zaten seni artık podcast ailesine bir transferimizi bir gerçekleştirmek üzereyiz. Şimdi onu bir konuşacağız. Çünkü insanlarla bu bilgilerini daha modayı daha tatlı yorumladığın insanlara modanın ne olduğunu nasıl olması gerektiğini anlatacağın ve kendi platformun olur diye düşünüyorum. Seni podcast dünyasına kazandıracağız ve insanlara
teşekkür
çok
ederim.
İnce bir iyilikte bulunduğumu düşüneceğim. Seni de tabii ikna ettikten sonra.
Ondan sonra böyle her yerde gömlekli kadınlar göreceğiz.
İnşallah. İnşallah. Bu arada bu hafta için bizden bu kadar. Bu hafta yine kendi çizgisinde uzman, başarılı ve hikayesine inandığım güçlü bir kadını konuk aldım. Bu arada sana nasıl ulaşacaklar onu bize bir söyler misin? Yani
Sevgin Şenler diye yazmaları yeterli zaten. Çok spesifik bir isim olduğu için. İkinci, üçüncü.
Yani orada ama Nide'nin neyisi var arkadaşlar?
Evet,
lütfen. Sevgim değil.
Sevgin.
Çünkü ne beni var? Bir uyardı. Kendine bak dedi. Bak akıllı ol. Bana öyle yayında sevgim mevgim dersin dedi bak. Başka bir şey olay çıkartırım onu deyince ben bir tehdit edildim ama gördüğün gibi hiç söylemedim yani.
Sevgin Şenli Er diye Instagram'a yazdıkları zaman zaten benim profilimde bir yolunda da linkleri, markalarımızın linklerini görebilirler.
Peki çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldin, iyi ki varsın.
Biz teşekkür ederiz efendim.
Bir sonraki programda görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Ferhat ve Ecem'le Laf Lafa programı sona erdi.